Değerli fotoğraf severler, hepinize merhaba. Ben Cenk Mirat Pekcanattı ve şu anda Mirat'ın Puslu Fotoğraf Atlası'nı dinliyorsunuz. Bu ilk kaydımda iki kısım var. Birincisinde Orhan Pamuk'un Balkon, ikincisinde ise Mehmet Turgut'un Parça adlı sergileri hakkında sesli düşüneceğim. Orhan Pamuk'un Balkon sergisi hakkında farklı bir eğilim sergilemeyi düşünüyorum. Normalde önümüzdeki hafta oluyor. Nisan'ın ilk haftasında yayınlanacak olan Gölge Fanzi'nin 19. sayısında balkon sergisini zaten kaleme aldım. Bu eleştiri yazısında daha teknik bir takım hususlar hakkındaki görüşlerimi dilerseniz öğrenebilirsiniz. Şu an bu kaydı yaparken ise Yapı Kredi yayınlarının YouTube kanalında yer alan bir video üzerinden, ki bu videoda Orhan Pamuk'la efendime söyleyeyim Gerhard Steidl'ın sergi öncesinde yapmış oldukları açılışta bir konuşma var. O konuşmaya dair bir sesli düşünme olacak bu. Bu konuşmanın içerisindeki bir takım ayrıntılar aracılığıyla esasında sergi ve fotoğraf kitabının arkeolojisini tırnak içinde yapacağız. Ve bu esnada da hangi niyette neyin vücut bulduğunu, bizlere ürün olarak sunulduğunu sesli düşüneceğim. Efendim, kıssadan hissedip konunun aslına gelecek olursam. Bu videoyu izleyerek şunu öğreniyoruz ki, Orhan Pamuk Steidl Yayın Evi ile ilgili olarak ilk izlenim ve fikirlerini kendisi gibi Nobel ödüllü bir yazar olan Günter Grass aracılığıyla öğreniyor. Çünkü Günter Grass resim ve gravür çalışmalarını Steidl Yayın Evi aracılığıyla bastırmış. Ve Orhan Pamuk'un ifadesiyle hava atmış kendisini. Bunu bir kenara koyuyoruz. Burada şu anda Orhan Pamuk'un da dile getirdiği üzere çektiği fotoğrafların ne işe yarayacağına dair hiç düşünmediği ve fotoğraf kitabı yapmak gibi fikrin hiçbir biçimde kafasında olmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Ama kader ağlarını bazılarımız için farklı örüyor efendim. Nitekim merhum iş adamı ve koleksiyoner Ali Dinçkök kendisine ait geniş koleksiyonunu bir dizi kitapla ölümsüzleştirmek istiyor. Ve bundan sebep Steidl Yayın Evi ile irtibata geçiyor. Bundan sebep Gerhard İstanbul'a gelerek Ali Dinçkök de bu kitaplar üzerinde bir dizi istişarede bulunuyor. Ve nihayetinde kitapların içerisinde bir takım metinlerin yer almasına ve bu metinlerin yazarının da Orhan Pamuk olmasına karar veriliyor. Gerhard hemen bir randevu koparıp Orhan Pamuk'un evinde onunla buluşuyor. Gerhard kendi adına işleri her ne kadar hızlı ve akılcıl bir şekilde bitiriyor diye düşüne dursun, esasında diğer tarafta pusuya yatmış bir Orhan var. Orhan Pamuk, Steidl Yayın Evi ve Gerhard'ı kafasında iyi bir şekilde tartıp biçtikten sonra bunu daha farklı bir fırsata çevirmek için arkada karanlık bir oda oluşturup evinde oraya da küçük bir laptop yerleştiriyor. Gerek kronolojik gerek tematik olarak gruplara ayırmış olduğu 8500 tane fotoğrafı da açıp bekletiyor. Gerhard'la Ali Dinçkök'ün hazırlanacak kitapları için metin yazma hususunu hızlı bir pazarlık ve anlaşma sonrasında hemen geçiyorlar ve ardından tuzağa düşürüp kendisini arka odaya çekiyor. Belki birazcık emrivakiyle, belki de cebren bu fotoğrafları Gerhard'a göstermeye başlıyor. Ve nihayetinde Orhan Pamuk'la Steidl Yayın Evi arasında süre gelecek olan ilişki böylelikle başlamış oluyor. Görüyorsunuz işte. Yani bu tipik bir sineğin kanadından yağ çıkartma hikayesi gibi bir şey. Benim güvenilir bir kaynaktan aldığım habere göre de bunun bir tür barter anlaşması olduğu, Ali Dinçkök'ün kitabı için hazırlanacak olan metinlere dair bir talepte bulunmayacağını Orhan Pamuk'un, bunun karşılığında kitap basımının Steidl Yayın Evi'nden sağlanacağını Orhan Pamuk için, hatta sanırım dünyaya dolaşıma sokmak, dağıtmak adına da yine Steidl'ın rol üstleneceğine dair bir istihbaratım var efendim. Şimdi bu videonun devamında tabii bitmiyor. Bir takım başka türlü detayları öğrenmemiz ve şaşkınlığımızı sürdürmemiz. Şimdi Gerhard bir kere Orhan Pamuk'u bu videoda işvereni olarak kendisini değerlendiriyor. Ve mütevazi bir kimliğin ardından tırnak içinde sanatçının entelektüel ve sanatsal üretimi olmadan ben bir hiçim diyerek mütevazilikte tavan yapıyor. Kendisinin bir teknisyen, bir yardımcı el olarak düşünülebileceğini söylüyor. Ve böylelikle esasında ortaya çıkan sonucun da arz talep ilişkisi üzerinden bir sipariş üzerinden efendim vücut bulduğunu, bir arıza varsa da arızanın sebebinin kendisi olmadığını adeta bizlerin bilinçaltına ekiyor efendim. Şimdi tabi bu yapım süreci de çok ilginç. Orhan Pamuk da burada işveren olduğunu Gerhard'a sıklıkla hatırlatmış. Örneğin Gerhard'ın deneyimlerinden sebep yaptığı bir tavsiye var. Orhan Pamuk'a diyor ki sizin fotoğraflarınızın hepsi yatay. Dolayısıyla albümde ya da fotoğraf kitabı da yatay olmalı. Orhan Pamuk bunu veto ediyor ve kitabın dikey olmasına karar veriliyor. Aynı şey Şiraze için de geçerli. Şiraze'nin ne olduğunu bilmeyenler için şöyle elimden geldiğince basitçe özetlemeye çalışayım. Kitapların kapaklarının içerisinde yer alan işte formaların ya da fasiküllerin nasıl diyeyim artık birbiri yanı sıra yapıştırılıp onların sentede kalması, dengelerinin bozulmadan nizami kalmaları için oraya yapılan bir çeşit örgü, dikiş ya da bilemedim örgü mü demek, dikiş mi demek daha doğru olur ama bu sayede kitabın şaftı kaymıyor efendim. Zaten şirazesi kaymak ya da şaşmak denen şey de bu. Kitabın şirazeleri çok başarılı ama tabii fotoğrafın sergi olarak şirazesinin kaymış olduğu da bir başka gerçek. Neyse, cıvıklaşmadan ben devam etmek istiyorum değerlendirmeme. Efendim, netice itibariyle Orhan Pamuk bu şiraze konusunda da Gerhard'ın kendisine yapmış olduğu kırmızı şiraze iyidir tavsiyesini hayır efendim kırmızı ve siyah olacak diyerek yine veto ederek patronun olduğunu bir kere daha ifade etmiş oluyor. Buna rağmen o mütevazi kişilik, o güzel insan Gerhard bu konuşmanın sonunda Orhan Pamuk'un bir takım fotoğraflarını göstererek beraat etmesine gayret etti ama ben kendisinin sunduğu argümanları açıkçası pek yeterli bulamadım. Bundan sebep de küçük birer analizini yapıp söylemlerinin bu kaydı da çok daha fazla uzatmadan bitirmek istiyorum. Çünkü bu sesli düşünüş hakikaten insanı yoruyor. Düşünecek pek bir şey yok ortalıkta. Sevgili dinleyici, hakikaten bu sergi hakikaten orada sergisi yapılması gereken bir fotoğrafçı ya da artık neyle meşgul oluyor, neyle iştigal ediyorsa başka dalda bir sanat üretisine sahip bir sanatçının sergisinin olması gereken bir yerde. Yani bunun bir tür hırsızlık olduğunu düşündüğümü açıkça ifade etmeliyim. Neyse, Gerhard'ın Orhan Pamuk'un beraat ettirmeye çalıştığı fotoğraflarına gelelim, onların değerlendirmelerine. Gerhard der ki biz fotoğraflarda çerçeve kullanmadık çünkü Orhan Pamuk'un küçücük balkonundan statik olarak çektiği fotoğraflarında tek değişken işte değişken odaklı bir teleobjektifti. O yüzden ister istemez birçok fotoğrafta bir kubbe, bir cami, bir minare sağdan soldan girerek doğal birer çerçeve oluşturdu. Diyor ki ben konuda çok kısa ve net bir yorum bildirmek istiyorum sadece. O da şu, çerçeve dediğimiz şey, sanat eseri dediğimiz şeyi bulunduğu atmosferden soyutlar. Bu faydalı bir sınır çizgisidir. Sonuçta onun güzelliğini, tekilliğini ve ortamdan ayrı olmakla birlikte önemli olduğunu vurgular. Halbuki çerçeve hiçbir zaman için eserin kendisinin önüne geçmez. Gelelim bunun Orhan Pamuk fotoğraflarındaki kullanım tarzına. Orhan Pamuk'un fotoğraflarında yer alan ve çerçeve niyetine kabul edilmiş olan bu işte minareydi, efendim söyleyeyim camiydi gibi büyük lekeler esasında fotoğrafın asıl unsurunu oluşturmayan ve çok büyük parselizasyonlarla adeta gasp eden aslı sahneyi birer unsur olarak bir çerçeveden ziyade birer işgalci görevi görmüşler diye düşünüyorum. Diğer taraftan Gerhard sempatik ve mütevazi kişiliğiyle fotoğrafta işte sağdan soldan kadrajın içine giren birdenbire beliren bu küçük kuşlar bu küçük kuşlar beni çok işte heyecanlandırıyor, çok memnun ediyor gibisinden bir şeyler söylüyor. İşte rahmetli Sabit Hoca'nın ve Barbaros Hoca'nın işte geniş espasta küçük leke tadında bir takım işte çekilmiş fotoğraflardaki boşlukları doldurmak için evladım şurada da bir kuş olsa her şey tam olacakmış tadında bir ifadesi vardır ki evet bazen bunun işlevsel olduğunu ve faydalı sonuçlar doğurduğunu görmüşlüğüm olmakla beraber mevzubahis fotoğrafta gösterilen o kuş yani hakikaten maalesef Orhan Pamuk tarafından gafil avlandığı için orada yer alan ama fotoğrafik unsur olarak hakikaten amaca hizmet etmeyen bir lekeden öteye gitmiyor efendim. Diğer taraftan anlamsız ön planlar, uzağa odaklandığı için yakındaki netsiz büyük lekeler, bir kubbe olur, bu minare olur. Ters ışık etkisiyle iyiden iyiye sürüyettiyken maalesef gözü taciz eden birer büyük lekeye dönüşüp insanı meşgul ediyorken Gerhard burada bu lekelerin göz ve beynimizin işte detayları süzmek için bir egzersize maruz kalmasını sağlıyor diyerek inanın beni oldukça dumura uğrattı. Ama bu adama helal olsun, malını iyi satıyor. Yani bu fotoğraflar kendisinin olsaydı ben iyi bile olduklarını düşünebilirdim onun anlatımları sayesinde. Diğer taraftan bir ara Gerhard anlatımını desteklemek adına serginin kitabını alıp eline fotoğrafın müştebirlik bir kısmını kapatarak diğer tarafta zaten bir o kadarlık kısmı kapatan ve demin de bahsettiğim bir minare var. Ortadan işte görünen boşluktaki küçük bir gemiye yanılmıyorsam işaret ederek işte böyle böyle yapıldığında bunlar işte esasında fotoğrafın içinde başka bir görüntünün de yer almasına sebebiyet veriyor diyerek bence hatanın dibine vurdu. Çünkü fotoğraf eğitimini gerek özel kurslarda gerek okullarda alan insanların böyle ilk yıllarında çokça maruz kaldıkları bir eleştiridir ki ben de bunu sonrasında hep haklı bulmuşumdur. İlk öğrencilik yıllarımda biraz gocunsam da sonuçta koskoca bir pafta var önünüzde. Siz bunun kalkıp bir üçte birini süliyet halindeki koca bir yapı, diğer tarafına da işte albümünüzü alıp kapatıp ondan sonra ortada fotoğraf var dediğinizde esasında ne kadar gereksizce bir malzeme sarf ettiğinizi ve aynı zamanda fotoğrafın çıkarımsal ve resmin toplamsal çalışmış olduğunu, çalışmayı sürdürdüğünü hala günümüzde fark ederek daha iyi bir takım şeyleri kavruyorsunuz. Yani Gerhard'ın oradaki savunusu esasında Orhan Pamuk'un fotoğrafının yetersizliğine işaret ediyor. Onu beraat ettirmiyor. Bu da ayrı bir husus. Son olarak şunu söylemeliyim ki Gerhard genel olarak fotoğraflardaki grimtrak ve loş atmosferden hoşlandığını, İstanbul'un günün başlangıcındaki erken saatlerde ve geç saatlerde akşam olmak üzereyken böyle bir atmosfere büründüğünden dem vuruyor. Ve bu yüzden de sergi salonundaki ışığın da biraz loş olduğunu söylüyor ki ben finali lütfen kimse beni yanlış anlamasın ama her şey yani demir bile tavında dövülürmüş. Ben de sergiyi tavında dövmek adına şunu söyleyerek nihayetlendirmek istiyorum. Bence o ışıkları tamamıyla kapatabilirler. Bu serginin Türk fotoğraf tarihine hiçbir şekilde hizmeti bulunmuyor. Ve fotoğrafik değil. Çünkü Orhan Pamuk'un analog dijital ayrımından bahsederken analog kullanırken maliyetler sebebiyle çok özel anları ölümsüzleştirirken tek bir kareyle o anı dondururduk. Şimdi dijitalle birlikte bunu çok sayıdaki fotoğrafla yapabiliyoruz. Bir an 6-7 kareyle dondurulabiliyor şeklindeki açıklamaların da aynen aciz birer değerlendirme olarak bir kenara yazıyor ve unutmak istiyorum. Çünkü aslında bakarsanız bir anı saniyede 24 kare çeken sinema varken bu işi yapan bizim arazlı bir sinemaya ya da kendi özgün dilinin ötesinde bir anı tek bir kareyle dondurup yani koskoca Henry Cartier-Bresson'un decisive moment dediği karar anını yakalamanın bir maharet olduğu bu teknoloji ya da sanata nasıl kabul ediyorsanız artık fotoğrafçılığı böyle bir yeni teknolojik gelişme aşamasında değerlendirerek ele almakta bu işin felsefesinden bir o kadar uzak olduğunun Orhan Pamuk'un bir göstergesi. Benim naçizane tavsiyem, ki kendisinin işlerini, çizimlerini kastediyorum işleri derken, hatırlarsınız belki 2013 yılının İstanbul Jazz Festivali afişi Martı temalı bir çiziminden yapıldı Orhan Pamuk'un. Ben kendisini bir ressam olarak daha başarılı buluyorum açıkçası. Desen ve resim çalışmaları gayet başarılı. 2015 yılında İstanbul Bienalinde de sergilenmişti. Belki ilgilenenler olmuş, o zaman görmüş olabilirler. İnanın bana, Orhan Pamuk'un desen ve çizimleri yazarlığından, hele ki fotoğrafçılığından çok çok daha başarılı. Kendisini o yolda geliştirmesi için hala geç olmadığını düşünüyorum. Ve sergi açarsa da emin olun keyifle gezeceğimi belirterek sözlerimi noktalıyorum. İyi günler efendim. Evet, sırada ikinci sergimiz var. Küçük bir hatırlatma yapalım. Bu ikinci sergi Mehmet Turgut'un parça sergisi. Şimdi ilk evvela bu serginin sergilendiği galeri hakkında küçük bir kısım açalım. Ve galeri hakkındaki kişisel izlenimlerimi öncelikle sizinle paylaşayım. Niyetimin ne olduğunu da bu konuyla ilgili partisyonun sonunda birkaç satırla, birkaç sözle özetlemeye çalışayım sizlere. Şimdi her şeyden önce galerimizin ismi Kambur. Galeri Kambur yaklaşık 7 yıllık bir galeri ve Arnavutköy'de yer alıyor. Bunu niye söylüyorum? Yani biliyorsunuz galerilerin bulunduğu lokasyonlar esasında hitap ettiği kitlelerin de kimler olabileceği konusunda bize keskin ipuçları veriyor. Bu izleri takip ederek buralarda açılan sergilerin ve sergi açan insanların mantaliteleri hakkında da fikir yürütmemiz olası diye bahsediyorum. Şimdi bu Mehmet Turgut'un sergisi 13 Şubat 13 Mart tarihlerinde sergilendi. Tabii ki tamamlandı bu süreç ve sonuçta şu anda sergi fiilen hala izleyici tarafından izlenebilir değil. Onu da belirteyim. Galeri Kambur demiştik. Galeri Kambur enteresan. Galeri Kambur'un internet sitesini yokladığımızda pek fazla faaliyeti olmayan bir site. Kübik tasarımı varmış gibi gözüküp de esasında hiçbir fonksiyonu olmayan butonlardan oluşan, İşte listesinde 3 sanatçısı bulunan, 2 tane parçası bulunan koleksiyonunda ve enteresan bir şekilde kendine edindiği misyonla ilgili bölümde iletişim danışmanlığı hizmeti sunmayı hedeflediğini söyleyen tuhaf bir galeri. İşte bizim Mehmet Turgut'un sergisi böyle bir galeride oldu. İlk gözüme batan şey afiş. Normalde Mehmet Turgut, sanırım karşı koyamadığı egosundan kaynaklanıyor olsa gerek, her sergisinde muhakkak böyle Şahan'ın Recep İvedik karakteri gibi olmasa da yine de böyle geniş parselde kendisinin imgesinin bulunduğu böyle portreler kullanarak, neyle ilgili olursa olsun ama muhakkak bu portreyi kullanmaktan kendini alıkoyamayarak bir takım afişler tasarlıyor ya da tasarlatıyordu. Bu parça sergisinin afişi çok enteresan, çok minimal. Bir tek bir makasın bulunduğu bir monokromatik bir afiş. Açıkçası ilgimi çekti bu. Çünkü Mehmet Turgut'un belki de başka bir sayfa açtığını fotoğrafçılık kariyerinde diye düşündüm açıkçası. Sergiyi oluşturan 18 parça var. Bunlar Aydın Boysal, Ayşen Gruda, işte ne bileyim Teoman, Cem Yılmaz, İlber Ortaylı, Selami Şahin, Yaşar Kemal gibi bir takım yaşayan ya da merhum ülkemizin çeşitli dallarında meslek edinmiş bazı önemli kişilerin, onları sembolize eden bazı objelerinle işte fotoğraflarının bir araya geldiği, portrelerinin diyelim daha doğrusu, kolajlardan oluşan bir sergi. 18 tane çalışma var. Yani çok basma kalıp, çok daha önce yapılmış tekrarları da olmuştur diye bir yaklaşım esasında ama ben burada girip de işte Mapplethorpe'un bilmem ne object sergisi vardı, böyle yapmıştı, şöyle yapmıştı falan diye böyle örneklemelerle bu işi uzatmak istemiyorum. Sonuçta bu podcast'te biz fotoğrafçılıktan bir haber, dünyada fotoğraf adına neler yapılmış, yapılmamış konusunda tırnak içinde amiyane tabirle cahil insanlara yapmıyorum ve dolayısıyla onların zaten benim bir söylüyorsam akıllarından belki 3 tane evet bunun gibi bir takım sergiler yapılmıştı diye bir takım flashbackler geçecektir. O yüzden haddimizi bilelim, bu kadarlık etmeyelim diyorum. Kendi kendime bir öz eleştiri yapıyorum ve takılmadan devam ediyorum. Yani sonuçta bu sergide yer alan 18 iş, demin bir takım isimler saydım. Bu isimlerle özdeşleşmiş bir takım nesnelerin, aynı zamanda onların kendi görsellerinin bir araya geldiği kolajlardan oluşan bir sergi. Buna fotoğraf sergisi dememizin pek mümkün olmadığını, yani evet lafı gevelemeyeyim. Yani mümkün değil. Bu bir fotoğraf sergisi değil. Bu bileşik sanat diyelim biz buna. Öyle isimlendiriliyordu bir aralar. Şimdi çağdaş sanat diyerekten geniş bir yelpazenin altına koyuluyor bu ve benzeri işler. Güzel eş dost çevresinden semi celebrity ya da full celebrity, yarı ünlü, tam ünlü bir takım karakterler de sağ olsun Mehmet Turgut'u yalnız bırakmamışlardı açılışında serginin. Böyle bir sergi açılışı oldu. Yani Mehmet Turgut kendince bir takım durumları ifade ederken işte çeşitli sitelerde yer alan videolarda ya da işte basına verilen röportajlarda işte bu kolajları yaparken ne kadar çok işine odaklandığını, işte ekibiyle yaparken bu işi kendisi gibi özen göstermedikleri için aldığını, makası, bağdan zayı, hepsini kendinin yaptığından falan bahsederek güzel bir sergiyi promote ederken rast geldim. Ama sonuçta bunlar atla deve değil. Ama tabii ki fotoğraf severlerin birçoğunun sinirini depreştiren ana unsur, aslında bakarsanız Ayşe Arman'a vermiş olduğu röportajdaki bazı iddiaları Mehmet Turgut'un. Hemen oraya geçmek istiyorum. Bu olayı da size şöyle özetlemek arzusundayım. Yani bu yaptığı şeyi bu röportaj içerisinde ifade ederken, hani fotoğrafa yeni bir boyut katmak, hokus pokus yapmışçasına adeta bir takım söylemlerde bulunmuş Mehmet Turgut. Ben çok yatsımıyorum Mehmet Turgut'un böyle şeylerine. Çünkü Mehmet Turgut kesinlikle bir fotoğrafçı değil. Harika bir retoucher ya da fotoretuşçu, nasıl demek isterseniz öylesi olsun sıfatı. Ama iyi bir pazarlama dahisi. Yani hakikaten kıymeti harbiyesi olmayan, gayet sıradan bir şeyi allayıp pullayıp görsel bile olsa verdiği çeşitli demeçlerle basınla arasındaki iyi ilişkinin vermiş olduğu açık kanalları kullanıp bunun tanıtılmasını, dile getirilmesini, ortamının sağlanmasını sağlayarak önemli işler beceriyor esasında. Efendim, ben yapılan işlerle insanları birbirinden ayrı tutmuyorum ki. Zaten biliyorsunuz bir atasözü vardır. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, görülür aklı iyi mertebesi eserinde diye. O yüzden değil Mehmet Turgut, her kim olursa olsun onu işleriyle değerlendirirken kişiselleştirmeyip bu değerlendirmeleri, ama diğer taraftan da kişilik özelliklerinin de arkeolojisini yaparak iş ve kişilik arasında ne kadar bağdaşma söz konusu vardır yoktur diye ister istemez tartarım kendi çapımda. Naçizane, ama ukalalık etmek değil maksat. Ve netice itibariyle bu noktada birazcık esasında Mehmet Turgut'u bir karakter olarak konuşmak lazım. Yani biz fotoğrafçılar da fotorobotta değiliz, birer organizmayız, bir insanız ve bizim var olan karakterimizin de işlerimize nasıl etki yarattığını görmek adına bence birazcık karakter tahlili yapmak da burada kaçınılmaz oluyor. Esasında sergiden uzaklaşmış olmadığını düşünüyorum. Neyse, daha fazla lafı geverir miyim? Daha fazla açıklama yapmak gereği de duymayayım bence. Çünkü zaman kaybından öteye gitmiyor. Bir kere şöyle bir şey var. Yani Mehmet Turgut 2000'li yılların başlarında, belki işte 20'li yaşların ortasındaydı, biraz daha ötesindeydi. Tam olarak kestiremiyorum şu anda. Bu dijital çağın ülkemizdeki yaygınlaşmaya yüz tuttuğu dönemde Photoshop ve benzeri türdeki yazılımları kullanma konusunda hepimizden çok daha yetkindi. Ve dolayısıyla zaten hokus pokusunu da buradan alıyordu. Özellikle DeviantArt, yanılmıyorsam ismi, o gibi bir takım sitelerde hızlı bir şekilde kendini insanlara tanıttı ve geniş kitleler tarafından bilinir hale geldi. Başarılıydı. Kesinlikle bu konuda onu eleştirebileceğimizi zannetmiyorum. Ben kendi adıma da zaten kesinlikle eleştirmiyorum.
Velhasılı kelam Mehmet Turgut bu hızlı ivmeyle birlikte Ankara'dan İstanbul'a göçtü. Sanırım valizinin içinde Photoshop yüklü olan bir laptopla şehre geldiğinde İstanbul seni yenmeye geldim diye gelmiş olmalı ki bir Ankaralı olarak İstanbul'a entegre olma konusunda esasında biraz aşırı istekliydi. Ama her nasıl becerdiyse daha önce bahsetmiş olduğum işte halkla ilişkiler ve pazarlama konusundaki yetenekleri sayesinde elindeki tabii bir diğer yetenek olarak bu Photoshop ve retoucher'lık olayını çok iyi bildiğinden dolayı bir şekilde her nasıl becerdiyse helali hoş olsun. Bu şöhretler dünyasına bir biçimde dahil oldu ve nitekim malzemesi fotoğraf ve şöhretlerden oluşan bir karmayla ürettiği işleri ortaya koydukça gerek yeteneği gerek halkla ilişkilerle ilgili selebritilerle ilişkilerle ilgili yetenekleri bir araya gelerek Mehmet Turgut oldu. Ama Mehmet Turgut olmanın bedeli neydi? Efendim her şeyden önce taklit çalışmalara hayır diyemedi. Tutunabilmek için, İstanbul'da tutunabilmek için kendi yeteneklerine yeterince güvenmemiş olsa gerek ya da yetenekleri sadece Photoshop operatörlüğünden öteye geçmiyor olsa gerek ki yaratıcılık kanadı çok zayıf kaldı. Sürekli olarak onun alıntı ya da ilhamdan öte birebir kopya ettiği işlerle gündeme geldiğini gördük. Ve hep böyle işlerini işte deminki röportaj konusunda da bahsettiğim üzere çok özel, çok tekil, mişçesine hep lanse ederek kendine PR yapma çabası içerisinde oldu. Örneğin aklıma hemen gelen bir vaka da Tuhaf Dergisi için tam hatırlamıyorum Yaşar Kemal'in kahkahası mıydı yazısı neydi bilmiyorum ama işte sözüm ona kendisi Yaşar Kemal'in yegane kahkaha atarken fotoğrafını çektiğini ilan edip bir de bunu kaleme almıştı. Nitekim bu konularda bunun izini doğru sürmüş gazetecilerden bir tanesi de ya kardeşim azıcık sabretseydin şöyle bir 30 saniyeni harcayıp bir Google etseydin de Yaşar Kemal'in bir değil birden çok kahkaha atan görüntüsü var diyerekten bir haber yapıldığını çok iyi hatırlıyorum. Bir fotoğrafçı olmaktan ziyade yeteneksiz olduğundan dolayı fiilen bir rocker'a dönmese de kendisi bir rockçı gibi yaşamayı tercih etti. Onu bir fotoğrafçıdan ziyade üzerindeki meşhur ceketiyle kendince yarattığı imajıyla bütünleşmiş olan bu ceketle ortalıklarda dolaşırken özellikle Cihangir semtinde bir fotoğrafçıdan ziyade bir rockçı zannetmeniz mümkündü. Zaten o camialarla da çok sıkı fıkıydı. Çeşitli rock dergilerine işte kapaklar çektiği, albüm kapakları çektiği, iletişim kurduğu, samimiyetini ilerlettiği bir takım müzisyenlere ve bence bir takım çevreleri rahatsız etmiş olmalı ki özellikle bu televizyon yorumcusu Cengiz Semercioğlu'nun hedef tahtasına dönüştü bir ara. Belki hatırlarsınız benim ilk olarak rastladığım onun hakkında yaptığı haberin bir tanesinde böyle daha ilk zamanlarında tabii birazcık Ankaralılık biraz toyluk artık ne derseniz deyin ben de tam bilemiyorum ve net adlandıramıyorum. İşte bıyığı ve yoğun dalgalı ensesi aslan yeleli bir imajı vardı Mehmet Turgut'un. Bunu Devran Çağlar'ın eski vakitlerindeki imajıyla benzeştirip bununla ilgili ufak böyle bir tiye almışlığı vardı bir haberinde. Daha sonra bu yetmezmiş gibi işte sevgilisiyle ettiği kavgadan sebep buna bir misilleme olması adına sevgilisinin Cihangir'in meşhur evsizlerinden Musa'ya verdiği onunla özdeşleşen ceketiyle gündeme gelmişti. Ne bileyim bir aralar NTV'ye televizyon programı yapmaya işte girişti. Velhasılı kelam o zaman gezi olayları başladığında başarısız reytinglerinin ve gelmekte olan kaçınılmaz sonun farkına vardığında Gezi Parkı olayları ile ilgili tutumunu eleştirerek NTV'nin ben bıraktım bu iş triplerine girerken daha sonra yakın geçmişe kadar sürüyordu. Belki hala devam ediyor bilmiyorum pek ilgilisi değilim. Bir iki bölüme şans tanıdıktan sonra kendisinin televizyonculuk için pek uygun olmadığına kanaat getirdim. Çok affedersiniz parantez açıyorum ben televizyon sinema işleriyle uğraştığım için yani az biraz kendimizce bilgi sahibiyiz ama bunun temel bir bilgi olduğunu söyleyerek çok net bir şekilde tevazu göstermeden şunu söyleyebilirim. Yani öyle bir fizyoloji, diksiyon asla ekranın önünde bir program yapıp bu programı da yani moderatörlük yeteneğinden zaten oldukça yoksun. O yüzden hani konuşturmaktan ziyade konuşmakla ilgili derdi tasası olan bir insan olarak başarılı olacağını düşünmediğimden dolayı izlememiştim. Ama tabii bunu ilk duyduğumda ki CNN Türk ekranında ikinci girişiminde bulunduğumda falan filan isimli programı, yani NTV'nin Gezi Parkı'ndaki eğilimlerinden sebep onları veto ettin de sen bıraktın program yapmayı da, o zaman penguenler gösteren, belgeseller gösteren CNN Türk'e giderek ne bileyim tükürdüğünü yalamadım mı? Neyse. Yani bütün bunlara niye girdik? Belki birazcık bellen aşağı vurduğumu fotoğraf sergisiyle bunun ne alakası olduğunu söyleyenleriniz çıkabilir aranızda ama kusura bakmayın da bu parça isimli sergi de yani bir fotoğraf sergisi değildi zaten. Ama kişi fotoğrafçı olduğu iddiasıyla ortalıkta dolaşan yarı rockstar olduğumdan dolayı işte bazı şeyler de yarı yarı oluyor benim de yaptığım yorumlarda. Bu kısmı da nihayetlendirirken herhalde cümlelerimi rafine edip bir iki tanesini birbirine bağlayıp bu işi bitirmek tadında olacak. Efendim, toy vaktinde Ankara'dan İstanbul'a göç eden iki atadan, babadan ve dededen sebeple zaten fotoğrafçı köklere sahip olan Mehmet Turgut'tan ben daha iyisini bekliyorum. Hala bir umudum var. Çünkü bu son yapmaya çalıştığı şeyler her ne kadar onun söylediği gibi çığır açıcı bir mesele olmasa da çalışmalar. Yine de yani işte o dediğim gibi Recep İvedik gibi böyle koskocaman torsodan ya da büstten böyle kafasının çat diye afişinin ortasına oturtulduğu, temasının ise kendisinin değil de alakasız başka bir şeyin olduğu eğilimlerin bir makastan oluşan minimal bir afişe dönmesi bile ben Mehmet Turgut adına bambaşka bir sayfayı açmakla ilgili bir arayış olarak değerlendiriyorum. Açıkçası tabir caizse gözüm üzerinde olacak. Yani mevcut kapasitesi söz konusu olduğunda Mehmet Turgut'un esasında yapabileceği şeyler var olduğunu düşünüyorum. Çok yaratıcı bir kişi değil ama bununla ilgili belki de hiç sınırlarını zorlamadı. Hazır lop önüne koyulan işleri, taklit etmesi talep edilen ondan gereken işleri daha ziyade yaptığından sebep belki de böyle oldu. Umut ediyorum ki ilerleyen zaman zarfında bizleri heyecanlandıracak, hatta iddialarımızın tersine bizi mahcup edecek şekilde bir takım işler ortaya koyarak fotoğraf camiamıza katkıda bulunur. Amatör, profesyonel insanlara ilham verir ve başarılı olur. Çünkü camiamızın doğru düzgün işler yapan insanlara ve rol modellerine ihtiyacı var. Ama dediğim gibi doğru düzgün işler yapan fotoğrafçılara ihtiyacımız var. Gelecek bölüme kadar hepinize sevgilerimi ve selamlarımı yolluyorum. İyi günler.